Ayrım 27. Eğlence ve silah. Cuma akşamı tam maç başlamak üzereyken Taksim'den Şişli'ye bir an önce varabilmek için pür telaş bir taksiye bindim. Taksi bulabilmem de şanslı ya. O saatte herkes yaptığı işi bırakmak üzereydi. İnsanlar meydandaki dev ekranı görecek şekilde toplaşıyorlardı. Şoför arka yola meylederken endişeyle etrafı süzdü ve "Abla, neredeyse kazanmayalım diye dua edeceğim ha," dedi. Genç de bir çocuktu. Hani milli maç heyecanını her şeyin önünde tutacak kadar genç. "Deme öyle," dedim. "Kazanırız inşallah." Dedim ama için için ben de öyle hissediyorum. Sonradan olacakları tahmin ediyorum. "Sen şimdi evine girip kapını kapattın mı mesele yok. Ben sabaha kadar çalışacağım. Sonrasını düşünebiliyor musun sonrasını?" Haklıydı çocuk. Sonrası savaştan beter. Şehir şehir olmaktan çıkıyor. Çünkü insanlar insan olmaktan çıkıyor. Neredeyse artık maç kazanmak normal insanlar için terörizm kadar tehlikeli bir şey oldu. Kazanılan her maç sonrasında kimileri pusatlarını kuşanıp sokaklara dökülüyor. Kimileri korkuyla evlerine kapanıyor. Üstelik evlere kapanmak da yetmiyor. Evinde sakin sakin otururken serseri bir kurşuna hedef olmak da var. Bir türlü anlayamıyorum. Her türlü eğlence ve kutlamada neden ille de bir şey patlatmak zorundayız? Düğün eğlencelerinde de boyuna adam ölüyor baksanıza. Ama en büyük zarar ziyan maç sonralarında. Kaybedince kavga çıkıp adam bıçaklanıyor. Kazanınca silahlar patlayıp adam ölüyor. Bunun da adı spor. Neredeyse insanlığın selameti için futbolu yasaklamak gerekir diyesim geliyor. Futbolun özünde insanı vahşete iten bilmediğimiz bir şey mi var acaba? Ben öyle efendi, nazik, ince ruhlu insanlar bilirim ki maç izlerken tanınmaz hale geliyorlar. Normal hayatta bir kez bile ağızlarını bozmadıkları halde o sırada üstü açılmamış küfürler savurup bir şeyler kırıp döküyorlar. Hatta tuttuğu takıma ters bir laf edildiğinde kalp de kırıyorlar. O lafı eden dostları bile olsa. Milli maç söz konusu olduğunda ise sen ben yok, herkes aynı çılgınlık illetine kapılıyor. Çocukluğumdan bu yana futbola olan ilgi kadınlara da ulaşmış bulunuyor. Artık kadınlar da maça gidiyor, televizyonda ilgiyle izliyor. Doğrusu ben de izliyorum. Kocasının futbola olan zaafından yakınan kadın kalmadı gibi bir şey. Evlerde ailece maç izleniyor. Artık bir topun peşinde o kadar kişi anlamsızca koşuyor diyen kadın yok. Benim babaannem acırdı. Zavallı çocuklara yazık değil mi? Kan ter içinde kaldılar top kovalamaktan. Niye atmıyorlar şu sahaya birkaç tane top? Hep beraber bir güzel oynasın yavrucuklar derdi. Artık böyle düşünen ihtiyar da kalmadı. İyi, ne güzel. Uygarlaştıkça bilinçleniyoruz. Bilinçlendikçe vahşileşiyoruz. Bence medyada bunu körüklüyor. Milliyetçilik fanatizminin sportmenlik duygusunun önüne geçmesine neden oluyor. En büyük sorun da bu galiba. Milliyetçilikle sporu birbirine bulaştırmak. Neredeyse maçı savaş gibi görüyorlar. Baksanıza Viyana'yı aldık. Gerçi bizden başka hiçbir ülke kazanılan bir maçı zafer sözcüğüyle anlatmıyor ama bu maç vahşeti sırf bize has değil. Başka ülkelerde de insanlar birbirini yiyor. Hem de kadın erkek bakmadan. Hırvatistan maçından sonra kadınlar bile çığırdan çıkmadılar mı? Yok, bu futbolda bir şey var galiba. Vallahi ne diyeceğimi, nereye bağlayacağımı bilemiyorum. Günlerdir maç sonrası olayları aklımdan çıkmıyor. Düşünsenize, hem Fatih Terim hem de maçı anlatan sunucu galibiyeti ilan ederken adeta yalvardılar. Ne olur silahlara sarılmayın, bağırın çağırın eğlenin ama silah atmayın diye. Nasıl bir şey bu? Haberlerde kameraya yakalanan eli silahlı bir dolu çoluk çocuk görüntüsü vardı. Nasıl buluyorlar, nereden buluyorlar bu silahları? O kadar kolay mı yani? Ben bunları yazarken televizyonda Taksim'deki bir güvenlik kamerasından 15 gencin bir genci acımasızca ve vahşice dövmeleri görüntüleniyor. Kimseler müdahale etmiyor. Çocuk yerlerde sürünüyor. Dakikalarca süren dayaktan sonra da yığıldığı yerden kendi kendine kalkıp hiçbir şey olmamış gibi yürüyüp gidiyor. Alışmış vahşete. Ya Adana'daki düğünde pompalı tüfekle ateş eden dayıya ne dersiniz? Ay çıldıracağım, sonu yok. Bence önce insanlarımıza eğlence kursları açmalı, sonra da silah kullanan herkesi içeri tıkmalı. Önerisi olan var mı? Oylayalım. Canım İstanbul. İstanbul'u bir kez görüp de etkilenmeyen var mıdır acaba? Ya İstanbullu olup da onu sevmeyen? Peki İstanbul'da yaşayıp da sinir olmayan? Günden güne modernleştirme adına tahrip edilişini izleyip de üzülmeyen? Canım İstanbul, sen ki yüreğinde deniz barındıran tek şehirsin. Neler yapıyorlar sana? Bir süredir üst üste İstanbul'un pek sık bulunmadığım yerlerinde dolaşmam denk geldi, rastlantı sonucu. Özellikle de karşı sahilde. Birkaç kez de motorla ve vapurla gidip gelmem gerekti. Öyle ki yıllardır yapamadığım şeyi yapıp, iyice sindire sindire seyrettim her iki sahili. Tanrım ne güzel, İstanbul ne güzel ve Tanrım ne yazık. Ne çok değişiklik olmuş çocukluğumdan bugüne. Ne yazık, çoğu kötü yönde. Eskiden dilenci vapuru tabir ettiğimiz zikzaklar çizerek, her iki sahildeki iskelelere uğrayan vapur seferleri vardı sıkça. Onlardan uzun zamandır yoktu pek. Şimdilerde tek tük bir iki sefer koymuşlar yeni yeni. Ne severdik o seferleri. Güzel evlere, eski yalılara bakıp keyiflenirdik. Gerçi bu tarafta artık yalı falan da kalmadı ya. Hepsinin önünden yol geçiyor. Denize nazır balkonlar, önünde iğrenç bir su birikintisi olan caddeye nazır oluverdiler. E tıklım tıkış hale gelen şehre yol mu yeterdi? Köprü de o yüzden yapılmadı mıydı? Sözde trafiği hafifletecekti. Yetmedi bir yenisi yapıldı. Yine yetmiyor. Köprünün de geceleri disko gibi ışıklandırılması benim hiç hoşuma gitmiyor ayrıca. Sahte, sevimsiz bir şey. Gerçekten disko gibi. Normal bir ışıklandırma yapılsa daha güzel olmaz mı? Neyse. Karşı sahilde nispeten kimliğini korumuş semtler var. Yalılar da duruyor. Dokusu bozulmadan yenilenmiş kimi ama yakında orası da döner bu sahile. Güzeli koruma endişesi yok ki bizde. Yenilemek adına yıkar baştan yaparız ya. Ya da sağına soluna tepesine hiç yakışmayan eklemeler yaparız da biblo gibi bir bina, sevimsiz kaba bir binanın bir köşesine yapıştırılmış hüzünlü bir yama gibi kalır. Caddelerimiz öyle binalarla dolu. En çok da o taraftan bu tarafa bakınca sarsılıyor insan. O nice ressama, nice kartpostala konu olmuş ünlü İstanbul silüeti yok artık. Orasından burasından çirkin, kişiliksiz gökdelenler, güzelim şehrin narin bedenini parçalayarak pis pis sırıtıyorlar gökyüzüne doğru, inat gibi. Kız Kulesi şaşkın, kala kalmış, karma karışık limanın orta yerinde. Ah yüklendikçe yükleniyorlar canım İstanbul'a. Tabii ki yetmiyor altyapısı, yetemiyor. Önce taşınamayacak kadar ağır üst yapıları yüklüyorlar, sonra da köstebek yuvası gibi kazıp kazıp sözde altyapı takviyesi yapıyorlar. Bizim oralar yine delik deşik. Ah dostlar, ben çok aşığım İstanbul'a, niceleri gibi. Ama İstanbul'da gerçekten çok güzel. Zaten İstanbul'un kendisi aşk. Etrafıma baktıkça ve ah sen ne güzelsin İstanbul dedikçe içimden gözlerim doluyor. Hemen arkasından ah yazık oluyor bu şehre düşüncesi takılıyor kafama. Bir yandan eski güzellikleri tahrip edip bir yandan yeşili yok ediyorlar. Yeşili yok edip yerine taş yığıyorlar. 2010'da Dünya Kültür Merkezi olacak diye bazı geri kazanım projeleri de yok değil ya. Bitmiş hallerini gözümle görmesem inanasım da yok. Bir de yeşil tahribatına tezat olarak yol kenarlarına yeni ağaçlar dikiliyor. Ama ne oluyor? Büyümelerine izin verilmiyor ki. Her yıl kırpılıp güdük birer gövde haline getiriliyorlar. Pangaltı ve Şişli'nin bazı yerlerinde yol kenarlarına bilinçli olduğundan hiç de emin olmadığım ıhlamur dikilmiş. Farkında mısınız? İçim titriyor sözde budama zamanı geldiğinde kırpacaklar diye. Tam yatak odamın bulunduğu köşede, daha pek belli değilse de ıhlamur olduklarını umduğum iki ağaç var. Kesin kavak niyetine dikilmişlerdir ya, ıhlamura da benziyorlar. Öyle olsa nasıl sevineceğim bilseniz. Tüm bu duygular İstanbul'un eski büyülü havasına özlemden kaynaklanıyor sanırım. Eskiden bir dolu da erguvan ağacı vardı. Şimdi tek tük mezarlıklarda var yalnızca. Yani diyeceğim o ki, daha doğrusu arzum o ki, ağacıyla binasıyla eski güzellikleri bozmadan yenilemek mümkün olsa, İstanbul dünyanın en güzel şehri olmaz mı? Ama artık çok geç kalındı galiba, değil mi? Benim gibiler gözü kör aşıklar gibi hala delice sevmeye devam edeceklerdir tabii. De, İstanbul o eski İstanbul olamayacak artık. Vah benim canım İstanbul'um, vah güzelim. Acılar derinlerde. Yine gündemde bir dolu yazılası olay var. Eşin dostun sen bu konuda bir şey yazmayacak mısın dediği. Kimi ciddi, kafa karıştıran, kara mizah niteliğinde kimi. Devlet işleri, Ergenekon, mahkeme, dışkı olayı. Yok babam, yazmayacağım. Ben bu aralar oralarda değilim. Ben bu aralar karışıkım. Derinlerdeyim. Acılardayım. Acılar derinlerde, kanımızda. Belki de hepimizin genetik belleğinde. Bilmeden hatırlıyoruz. Dürtülünce yüzeye çıkıyorlar, depreşiyorlar, vay canına dedirtiyorlar. Nasıl başlasam? Baştan alsam? Farklı bir giriş yapsam? Benim anneannemle Aşık Veysel arasında bilmediğimiz, çözemediğimiz bir ilişki vardı. Anlatmazdı. O hiçbir şey anlatmazdı. Birçokları gibi. Bir gizli sevda meselesi vardı, netameli. Konuşulması tabu. Birçok geçmiş acısı gibi. Veysel'in türkülerini mırıldanırdı dertli dertli. İlk düğününde çığırmışmış vaktinde. Beşik kertmesi düğününde, tehcir öncesinde. Kim kime sevdalıydı gizliden? Bilmedik. Ama bir sevda meselesi vardı, netameli. Bir tek onu dinlerken ağlardı. Son yaşında televizyona yetiştiydi. Günlerce açmadıydık, bozuldu deyip, öldüğünü duymasın diye. Bir gün kuafördeyim, bir kadın girdi içeri. Ufak tefek, aydınlık yüzlü, güleç. Biliyor musun dedi eski dostum Erdal kulağıma eğilerek. Bu kadın Veysel'in torunu. Dikkat kesildim. Anında kanım kaynadı. Açık, net, ışıl ışıldı gözleri, dedesinin ışığı içinde gizli gözlerine inat. Tanıştırıldık, gülüştük. Elde değil, iyice inceledim, sonra dayanamadım. Biliyor musunuz, biz sizinle birbirimizin yerinde olabilirdik belki, deyiverdim. İçimden, fikir başka başka olmasa diye türküyü terane gibi tekrarlarken. Sonrası malum. Geçenlerde yine karşılaştık. Sanal akrabam, naber deyiverdim. Hatırladı. Gülüştük. Tam o gün başladım, nedense bir türlü zaman ayıramadığım, okumakta geç kaldığım Kemal Yalçın'ın kitabına. Seninle güler yüreğim. Bazı kitaplar öyledir. Kendi belirler başlama tarihini. Kendi karar verir duygularını karıştırmaya. Bir nefeste yarıladım. Hep ağladı yüreğim. Ben kitaptaki Meline ile burun burunaydım gençlikte ama hiç tanış vermedik. Canım öğretmenim Kerem İşkol'un sevdiğiydi o. Güzel Meline'ydi, o kadar. Nedendir? Bilinmez. Kader. Geçenlerde Esaya'nın mezunlar günü için gelmiş. Mezuniyetinin 50. yılıymış. Gidemedim, aksilik. Gitseydim ne olurdu? Kitabı okumamıştım, bilmiyordum. Bir dostumun birkaç yıl önce 100 yaşına yakın ölen anneannesinin bölük pörçük daima sansürlü anlattığı tehcir öykülerinin orasına burasına ne olduğu belli değil bir mıskraf sözcüğü takılır dururdu boyuna. Anlamazdık, ne bu mıskraf, insan mı, yer mi? Önce Meline'nin öyküsünde geçiyor bu ad. Sonra öykülerde açıklanıyor. Mrs. Craft'mış, bir kadın. Bir misyoner. Sivas'ta Amerikan Koleji varmış. Orada görevliymiş. Ortalıkta sersefil kalmış ölüm artığı çocukları toplar, güvenli diyarlara yollarmış. Demek ki benim o olaylarda kaybolan, 50 yıl sonra izi bulunduğunda ölmüş olan ve önce Selanik'e, sonra Lenin Akan'a nasıl gittiğine aklımızın ermediği ilk dayımı da o kurtarmış. Vay canına! Baba tarafım Tarpinyan'dı. Soyadı kanunundan sonra demirci olmuşuz diyor kitabın bir yerinde Meline. Bir şey ifade etmiyor, okuyup geçiyorum. Babam Kırım'dan ölülerin arasında saklanarak kurtuluyor. Sözünde irkiliyorum. Bana bir şey çağrıştırıyor. Anlatılan bir şey. Takılmıyorum. Buna benzer şeyler duyarız. Sonra babasının ilk evliliğinden olan çocuklarını anlatıyor. Menenjitten ölen Melin'e ve Sarkis ağabeyi. Sarkis Muhitar. Çok iyi bir terziymiş ve Kanada'ya göçmüş. Ne rastlantı. Benim Gınka Hayrım'ın, vaftiz babamın, adı da Sarkis Muhitar'dı. Okuyup geçiyorum önce. Ne ilgisi var? Hem soyadları tutmuyor. Ne? Ne? Dönüp tekrar okuyorum. O da terzi, o da Kanada'ya gitti. Soyadı Temirci. Aa, bu da Demirci. Şiveli söylenmiş. Miss Craft gibi. Tanrım, bu o. Eminim. Demek ki Melina'nın babası Ohana'nın. Bu adı biliyorum. İlk eşi benim anneannemin halası. Ah! Neden hiç rastlaşmadık biz? Neden bu kadar geç konuştular? Bu Kirkor Ceyhan bizim Şahnur'un babası değil mi? Genç yaşta kaybettiğimiz arkadaşımızın. Perişanım, yazamıyorum. Bu acılar bağlantılı. Acılar derinlerde gizli. Derinlerde acılar gizli. Bu gizli acılar, bu derinlerdeki ağlıyorum. Bugün de mahkeme vardı.